Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 19, Şehrifer 1400, Hicri Gameri 3 Safer 1443 ve Miladi Takvimle 10 Eylül 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından gazeteci yazar Sayın Nevval Sevindi ile Türkiye'de pandemiyle ilgili son gelişmeler etrafında yapılan röportaj Aydın Gelecek, İran'ın Doğu Harikaları, Amerika'nın Afganistan'da radikalizm ve terörizm ile mücadeledeki yenilgisi ve İran'da bilgi tabanlı ekonomi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da koronavirüsten dolayı son 24 saatte 445 kişi daha hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Reisi, su sorununu çözmek için kısa ve uzun vadeli planlarının olduğunu söyledi. Ulyanov, Rusya'nın yönetim kurulunun İran aleyhindeki olası kararına karşı oy kullanacağını söyledi. Kremlin sözcüsü Peskov, Taliban'ın göreve geliş törenine katılmayacaklarını duyurdu. Lübnan'da yeni hükümet kuruldu. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 ve vakaları ve vefa sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 445 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 21.114 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 113.380'e, vaka sayısı ise 5.258.913'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 7.418'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4.509.905'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ülkede su sorununun ülkenin birçok ilinde bir sorun ve bu konuyu hükümette özel bir şekilde takip ediyoruz dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün Tabes şehrine indiğinde yaptığı açıklamada Umman Denizi'nden su intikali dahil olmak üzere kısa ve uzun vadeli çözümlerle su sorununu çözmek ve insanların su kaynaklarına erişimini sağlamak için ciddiyetle çalıştıklarını söyledi. Reisi, Güney Horasan vilayetinde rol oynayabilecek değerli etkin güçlerimiz, özellikle Burmentli gençlerimiz var ve bu insan gücü sayesinde hükümet ilin sorunlarını çözmek için adımlar atabilecek dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca, madenler bu ilin değerli rezervlerinden biridir. eğer aktif hale getirirse istihdam sorunu, üretim ve ekonomik sorunlar çözülecektir dedi. İran Cumhurbaşkanı Reisi gerçekleştirdiği 3. eyalet gezisi kapsamında bu sabah Güney Horasan eyaletindeki Tabes kentine gitti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arap Birliği'nin sözde dörtlü komitesinin İran İslam Cumhuriyeti karşıtı küstah ve çirkin bildirisine sert tepki gösterdi. Said Hatipzade söz konusu komitenin bildirisini kınarken yaptığı açıklamada, Arap Ligi Dörtlü Komitesi'nin açıklamasında yapılan gülünç suçlamaları kınıyoruz. Bu tür açıklamaların yapılması bu komitenin bölgesel gelişmelerde komitede yer alan ülkelerin asgari düzeyde dahi anlaşılmadığını gösteriyor. Bu durum aslında İran'la ilişkiler başta olmak üzere Arap ülkelerin genelinde de böyledir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın özellikle Yemen ve Batı Asya ve Kuzey Afrika'nın bazı bölgelerinde müdahale, gerilim, terör, paralı asker ve savaş geçmişi olan ülkeler tarafından başkalarının iç işlerine müdahale ettiği yönünde tekrarlanan iddiaları yalanlarken, İran'ı suçlamak müdahaleci ve kayıtsız ülkelerin sorununu çözmeyecektir dedi. Hatipzade, bu gibi bildirilerin hazırlayıcılarının asıl dertlerinin Siyonist rejime açık ve örtülü hizmet olduğunu dile getirerek dört ülkeye bu tür değersiz açıklamalar yapmak yerine Siyonist rejim İsrail'in mazlum Filistin halkına karşı işlediği suçlara odaklanmalarını tavsiye etti. Arap Birliği üyeleri Tahran'ı sözde sabotaj müdahaleleri, Husileri finanse etmek ve aşırılık yanlısı terörist gruplarla işbirliği yapmakla suçlayarak İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tekrarlanan suçlamalarını ve iddialarını yinelediler.
Rusya'nın Viyana merkezli büyükelçisi ve uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Ulyanov, Moskova'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yönetim kurulu toplantısında İran karşıtı muhtemel herhangi bir karara karşı oy kullanacağını söyledi. Mihail Ulyanov bugün Twitter sayfasında Moskova'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yönetim kurulunda olası herhangi bir İran karşıtı karara karşı olduğunu vurgulayarak böylesi zararlı bir karara gerek olmadığını söyledi. Rusya'nın Viyana merkezi büyükelçisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısında İran hakkında herhangi bir eyleme gerek olmadığını ve yönetim kurulu üyelerinin önümüzdeki hafta pazartesi günü bir araya geleceğini tweet atarken İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Sekreterliğini mevcut sorunları aşmaya ve ağırlıklı olarak bazı dış etkenlerden etkilenen işbirliğini sürdürmeye davet etti. Ulyanov ayrıca geçtiğimiz çarşamba günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran'a odaklanan gelecek haftaki toplantısında üyelerinin hiçbir koşulda ajans yönetim kurulunu canlandırmaya yönelik Viyana görüşmelerinin beklentilerini olumsuz etkilememesi gerektiğini söyledi. Şimdiye kadar Amerika'yı nükleer anlaşmaya geri döndürmeyi amaçlayan 6 tur müzakereler anlaşmada yer alan diğer ülkelerin katılımıyla Viyana'da yapıldı. Ancak Viyana müzakerelerinin bir sonraki turunun tarihi henüz kesinlik kazanmadı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Fars Körfezi sularında konuşlanmış. Bu kuvvetin 75. filosunda bu iki geminin komutanları ile görüştüm. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun halkla ilişkilere göre Cuma günü 75. Donanma filosunun karasularına gelmesiyle aynı zamanda İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğ Amiral Şihram İrani iki geminin komutanları ve personeliyle görüştü. İranlı Tuğ Amiral bu büyük görevde İran gençliğinin bilgisine güvenmenin ve tüm İran savaş gemisinin kullanılmasının açık ve değerli noktalar olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi. Bu güçlerin kendine güvenmesi, kendine yeterliye inanması, uzmanlığı, velayet eksenli olması İran düşmanlarını şaşırtmış ve düşmanlar bugün İran karşısında ne yapacaklarını bilemez hale gelmişlerdir. Düşmanlarımızın bu stratejik varlıktan duyduğu şaşkınlık ve korku açıkça görülmektedir diyen İranlı askeri yetkili bu misyonun değerli istihbarat, operasyonel ve eğitim deneyimlerinden yararlanma ihtiyacına değinerek İran Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve İslam İnkılabı rehberinin stratejisi doğrultusunda hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın Afgan mültecilere yaptığı cömert ev sahipliğini takdir etti. Guterres, İran Dışişleri Bakanı Emir Hüseyin Abdullahyan'la yaptığı telefon görüşmesinde Abdullahyan'ın Dışişleri Bakanlığı'nı kutladı. İran'ın Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler arasında etkili bir ülke olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler'in anlaşmaların destekçisi olduğunu belirterek nükleer görüşmelerin başlamasına vurgu yaptı. Emir Abdullahyan da görüşmede İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Afganistan'ın mevcut durumunun çözümü için işbirliğine hazır olduğunu, yeni dalga mültecilerden dolayı kaygılarını bildirerek Birleşmiş Milletler gerekli kurumlarının bu hususta yardımlarına vurgu yaptı. Nükleer mesele ve Viyana görüşmelerine değinen Abdullahyan, yeni İran yönetiminin bu hususta incelemelerini devam ettiğini belirterek İran'ın diplomasinin aracı olan görüşmelere bağlı olduğunu söyledi. Amerika'nın hesap hatasını yaptığını belirten Emir Abdullahyan, Amerika'nın ambargoları devam ederek bunu müzakerelerde baskı unsuru olarak kullanabileceğini düşündüğünü, müzakereci tarafların gerçekçi algı ile Viyana müzakerelerine katılması ve İran milletinin hak ve hukukunu göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi. Afganistan'da terörist hareketlerden ötürü kaygılarını da belirten Emir Abdullahyan, bazı güçlerin terörizmi bir araç olarak kullanmalarının asla kabul edilemez olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Emir Abdullahyan görüşmede tüm Afganlı kesimlerin oluşturacağı bir hükümetin kurulması gerektiğini vurgu yaptılar. Emir Abdullahyan, İran'ın General Süleymani'nin terör dosyasını uluslararası kurumlar nezdinde izleyeceğini belirterek, Amerika'nın bu konuda uluslararası sorumluluğundan kaçamayacağını söyledi. Siyonist rejimin işgal altındaki topraklarda cinayetlerine devam ettiğini belirten İran Dışişleri Bakanı, uluslararası camia ve Birleşmiş Milletler'in Filistin ülküsüne desteği ve Filistinli kadın ve çocukların hukukunu desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilcisi Mecid Tahti Rabanchi, bir sonraki Afganistan Komşuları Dışişleri Bakanları toplantısı Tahran'da düzenlenecektir dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir konuşma yapan Tahti Rabanchi, İran'ın her zaman çabasının tüm Afganlı gruplara yardım yönünde olduğunu belirterek, o ülkenin şu an bir kriz dönemi yaşadığını, yüz binlerce Afganlı'nın ülkelerinden kaçtığını, yaklaşık 600 bin Afganlı'nın ülkelerinin içinde evlerinden olduğunu, ülke genelinde gıda sıkıntısı yaşandığını ve o ülkede 18.4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Afganistan'ın mevcut durumunun Amerika ve yabancı güçlerin müdahalesi sonucu olduğunu ifade eden Tahti Rabanchi, onlar Afganistan'a girdiklerinde Afganlılara acı getirdiler ve orayı terk ettiklerinde de bir facia bıraktılar dedi. 2001 ila 2021 yıllar arasında 165 bin Afgan vatandaşının ve 33 bine yakın Afgan çocuğun hayatını kaybettiğini ifade eden Tahti Rabanchi, bu rakamların tek başına yaratılan şiddet, ölüm ve yıkımı gösterdiğini ve yabancı güçlerin Afganistan'da işledikleri savaş cinayetleri cezasız kalmaması gerektiğini belirtti. Afganistan'da milyonlarca kişinin ihtiyaçlarının karşılanması için İran'ın limanları, havaalanları, demiryolu yolları ve sınır kapılarının kullanılmasına hazır olduğunu ifade eden Tahti Rabanchi, Afgan halkına kalıcı barış, istikrar ve refaha ulaşmasında yardım edilmesi gerektiğini söyledi. Taliban'ın taahhütlerini yerine getirmesinin beklendiğini ifade eden Tahti Rabanchi, bu durumda İran'ın desteğini alacağını belirtti. Tahti Rabanchi, biz de Afganistan'ın diğer komşuları gibi o ülkedeki istikrarsızlıktan, terör şebekesinin tehditlerinden kaygılıyız dedi.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Afganistan'da Taliban hükümetinin resmen görevine başlayacağı törene Rusya'nın hiçbir biçimde katılmayacağını söyledi. Peskov, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın belirlediği hükümetin görevine başlayacağı törene Rusya'nın katılıp katılmayacağı soruları üstüne Rusya hiçbir şekilde katılım sağlamayacak dedi. Taliban içinden bir kaynak RIA Novosti haber ajansının açıklamasında yarın gerçekleşilecek törene Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran'ın temsilcilerinin davet edildiğini söylemişti. Bunun yanında Kremlin sözcüsü Peskov, Afganistan'da Taliban'ın yönetimine gelişiyle Rusya'nın kaybeden taraf olup olmadığı şeklindeki soru karşısında şöyle dedi. Hiçbirimiz kazanan taraf değiliz, zira şu an için Afganistan'ın narkotik trafiğinin baş kaynağı olmayı sürdürüp sürdürmeyeceği sorusu güncelliğini koruyor. Afganistan'ın terörist grupların rahatça hareket edebildiği bir yer olmayı sürdürüp sürdürmeyeceği sorusu cevaplanmış değil. Bu tehditler var olmaya devam ettikçe kazanan bir taraftan asla bahsedilemez.
Taliban'ın Kültür Komisyonu'nun bir üyesi 11 Eylül'de Taliban kabine üyelerinin göreve başlama planının olmadığını söyledi. Muhabirimizin Kabil'den verdiği habere göre Emanullah Semengani bugün yayınladığı mesajda Taliban kabine üyelerinin göreve başlamasıyla ilgili bazı söylentilerin 11 Eylül'e denk geldiğini ve bunların asılsız olduğunu duyurdu. Semengani, yeni Afgan hükümetinin kabinesinin açılış töreni birkaç gün önce yapılmasının planlandığını ancak iptal edildiğini, şimdi kabine üyelerinin göreve başladığını da sözlerine ekledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakıldığını söyledi. Erdoğan, yayınladığı video mesajında atalarımızın Adalar Denizi olarak adlandırdığı Ege Denizi, tarih boyunca şarkılar söylenen bu güzel deniz, işbirliği ve barışın sembolü olması gerekirken, maalesef son yıllarda insani trajedilerle gündeme gelmektedir. Suriye'de yaklaşık 11 yıldır süren iç savaş ve katliamlardan kaçan binlerce göçmen Ege Denizi'nde hayatını kaybetmiştir, dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen buluşmaya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Çavuşoğlu paylaşımda, güne kadar Dışişleri Bakanı kardeşim Al Sani ile Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık ifadelerini kullandı. Katar ve Türkiye'nin Afganistan'da çok fazla işbirliği ve koordinasyonu var. Bu bağlamdaki taraf Kabil Havalimanı'nı işletmek için Taliban ile görüşmeleri sürdürüyor.
Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılar devam ederken Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada son bir operasyonda 6 PKK'lının Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonun öldürüldüğünü bildirdi. Öte yandan Irak ordusu Müşterek Harekat Komutanlığı Amerika'nın Irak'taki askeri varlığının 31 Ocak 2022'de son bulacağını bildirdi.
İbranice yayın yapan medya, terör rejimi İsrail'in Gazze şeridindeki son çatışmalardaki askeri yenilgisinin boyutunun yaygın olduğunu kabul etti. El Meyadin kanalına göre İsrail medya uzmanları Gazze şeridindeki son çatışmalarda Siyonist İsrail ordusunun yenilgisini kabul ettiler ve rejimin bölgenin kontrolünü kaybettiğini vurguladılar.
Lübnan'da yeni hükümeti kurmakta görevlendirilen Necip Mikati ile Cumhurbaşkanı Michel Aoun yeni hükümetin kuruluşuyla ilgili kararnameyi imzaladı. Beyrut limanında meydana gelen patlamadan sonra 10 Ağustos 2020'de istifa eden Hasan Diab hükümetin yerine 26 Temmuz'da yenisini kurmakta görevlendirilen eski Başbakan Mikati, Mab'da Cumhurbaşkanlığı sırayında Michel Aoun ile görüştü. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada Aoun ile Mikati'nin yeni kabine üzerinde anlaştığı duyuruldu.
Rus enerji şirketi Gazprom'un Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin inşaatını tamamladığı bildirildi. Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre inşaatı bu sabah itibariyle tamamlanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avroya mal oldu.
Ve son haberimiz, İran milli futbol takımı FIFA sıralamasında Asya'nın zirvesinde yer aldı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz BRICS zirvesi ve Putin'in tutumunun açıklanması üzerine. Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'nın BRICS sanal zirvesine dün Hindistan başkanlık etti. Toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS'in öneminin yanı sıra önemli uluslararası konulardaki tutumunu açıkladı. Putin önce Afganistan'daki mevcut duruma değindi. Rusya Devlet Başkanı Afganistan'daki mevcut istikrarsız durumdan Amerika'yı sorumlu tuttu ve Amerikan birliklerinin ve müttefiklerinin Afganistan'dan çekilmesinin bölgesel ve küresel güvenliği nasıl etkileyeceği henüz net olmayan yeni bir krize yol açtığını söyledi. Putin'e göre BRICS ülkeleri Afganistan'dan uyuşturucu kaçakçılığı ve terörün yayılmasıyla ilgilenmiyor. Son aylarda Afganistan'da yaşanan gelişmeler ve Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Amerikan askerlerinin Afganistan'dan derhal geri çekilmesini emreden ve sonuçta kaosa yol açan politikasındaki yadsınamaz rolü göz önüne alındığında Putin Amerika'nın rolüne atıfta bulunuyordu. Afgan ordusunun gücü zayıfladı ve sonunda Taliban Afganistan'ın kontrolünü ele geçirdi. Rusya ve Çin'in şu anda temel kaygısı terörizmin Afganistan'da yayılması ve Orta Asya ülkelerine ve nihayetinde iki BRICS ülkesine ihracatıdır. Aynı zamanda Amerika ve NATO işgali sırasında zaten artış gösteren Afganistan'dan afyon ekimi, üretimi ve uyuşturucu kaçakçılığının benzeri görünmemiş boyutlara ulaşacağından böylece komşu ülkeleri ve hatta Rusya'yı olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor. Putin'in vurguladığı ikinci konu dünyada çok kutuplu bir sistemin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ihtiyacıydı. Putin, BRICS grubunun da bir parçası olduğu bağımsız ekonomik büyüme ve siyasi etki merkezlerinden oluşan küresel çok kutuplu sistemin güçlendirilmesi gerekiyor, dedi.
Amerika'nın ekonomik ve askeri rakipleri ve BRICS'in önemli üyeleri olan Rusya ve Çin, uluslararası gelişmelerin ve dünya sisteminin gerçeklerinin çok kutuplu bir sisteme geçişi teyit ettiğine inanırken, Amerika tek kutuplu bir sistemi sürdürmekte ısrar ediyor, talep ve değerlerini diğer ülkelere empoze etmeye çalışıp, rakip güçlerle hizaya girerek amaç ve isteklerini tek taraflılık üzerinden takip ediyor. Putin üzerine durduğu üçüncü konu ise BRICS grubunu güçlendirmek ve Rusya'nın grubun diğer üyeleriyle yakın çalışmaya hazır olmasıdır. Bu bağlamda dünyadaki çok çalkantılı durum göz önüne alındığında BRICS ülkelerin yakın katılımının çok önemli olduğunu vurguladı. Putin'e göre BRICS'in güvenilirliği ve uluslararası ilişkilerdeki rolü artıyor. 2009 yılında kurulan BRICS grubu, dünya nüfusunun %41'inden fazlasını ve dünya GSYH'sının %28'inden fazlasını oluşturmaktadır. BRICS, üye ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra kalkınma bankaları gibi paralel uluslararası kuruluşlar ve yeni bir ticari sistemi oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda Rusya, BRICS grubu üyelerine adil bir ortamda gelişmekte olan ülkelerin kalkınması ve ekonomik büyümesi için koşulları sağlamak amacıyla finansal sistem ve küresel ekonomide reform yapmak için aktif adımlar atmaya çağırıyor. Siyasi meseleler uzmanı Mehdi Horsand, BRICS'in pratikte belki de en önemli yönünün dünyayı yöneten liberal düzene bir darbe olduğunu vurgulayarak şöyle diyor. Ekonomistlerin 10 yıldan kısa bir süre içinde dünya ekonomisinin yarısını kontrol edeceğini söylediği BRICS, doların ikili ve çok taraflı ticaretteki payını azaltma yolunda ilk adımı attı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Afganistan'ın 6 komşu ülkesi oturumunun ortak bildirisi etrafında. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın 6 komşu ülkesi dışişleri bakanlıklarının ortak bildirisini yayınlayarak Afgan halkının kendi geleceğini belirlemesi gerektiği ve her türlü barış ve uzlaşma planının onların ülkelerine uyması gerektiğini bildirdi. Söz konusu bildirde İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin Dışişleri Bakanları arasındaki sanal görüşmelerin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği vurgulandı. Şüphesiz Afganistan komşu ülkeleri toplantısında elde edilen sonuçlar özellikle bu ülkede özgür ve kapsayıcı bir yönetim yapısının oluşması gerektiği gayet önemli ve değerlidir. Ve aslında Afganistan halkının isteği de bu konu üzerine odaklanmıştır. Afganistan komşu ülkelerinin dışişleri bakanları oturumunda iki mesele dikkat çekicidir. İlkin Afganistan halkının kaderinin kendileri tarafından belirlenmesi ve bu ülkede barış ve huzurun sağlanması gibi isteklerin gündeme gelmesi ve Taliban tarafından bunların yürürlüğe geçmesi yönündeki beklentilerdir. Afganistan komşu ülkelerde başta tıbbi ve sağlık yardımları olmak üzere gereken yardımları Afganistan halkına ulaştıracakları ve bu ülkeye kesintisiz mal transferi için limanlarını açık tutacakları taahhüdünde bulundular. Bu taslaklar komşu hükümetlerin Afganistan'daki durumun tamamen farkında olduğunu ve krizin özellikle Afganistan'daki insani krizin tırmanmasını azaltmak için çalıştıklarını gösteriyor. Bilindiği üzere son 20 yılda Afganistan, Amerika ve Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO tarafından işgal edilmiştir. Bu süre içinde Afganistan ve bölgedeki siyasi çevreler her zaman bölgesel yardımları bu ülkenin içinde bulunduğu krize tek çözüm olarak gördüler.
Afganistan'daki siyasi meseleler konusunda uzman olan Ahmet Saidi ise bu konuda şöyle diyor. Afganistan'ın komşuları Afganistan halkına barış ve çözüm getirmede kilit bir rol oynuyor. Ancak bu ilişkiler karşılıklı çıkarların korunmasına ve karşılıklı beklentilerin karşılanmasına dayanmalıdır. Gerçek şu ki son 20 yıldır Amerika ve diğer batılı ülkeler bölge ülkelerine, özellikle de Afganistan'ın komşularına krizi çözmede yardım etmeyi reddetti. Ama şimdi Afganistan'daki durumun değiştiğine göre Afganistan'ın komşu ülkeleri için bu ülkedeki insanlara yardım zemini hazırlanmıştır. Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın ülkeye çeşitli yardımlarda bulunabilmesi için gerekli koşulları sağlaması gerekiyor. Kuşkusuz bu grup ve Taliban'ın ana destekçisi olan Pakistan'ın grubun Afganistan üzerindeki egemenliğinin tanınmasına yönelik çabaları, Afganistan'ın komşu ülkeleri tarafından bile bu ülkenin sorunlarının çözülmesine yardımcı olamaz. Bu arada Pakistan'ın Afganistan'daki etkili ülkelerle gerginlik düzeyini azaltması ve yapıcı anlaşmaları boş gerilimlerin yerine tercih etmesi gerekiyor. Center for New America'da siyaset uzmanı olan Steve Cole şöyle diyor. Bölge ülkeleri ve Afganistan'ın komşuları arasındaki rekabet etkileşime dönüştürülmeli ve Afganistan'ın inşasına yardımcı olmalıdır. Afganistan'daki olaylara kapsamlı bir bakış, bu ülkedeki krizin tek çözüm yoludur. Her halükarda Taliban ve Pakistan'ın hareketi, başta çeşitli etnik gruplar olmak üzere, Afgan halkının haklarını güvence altına almak ve özgür bir Afganistan yaratmak ve halkın kaderinin kendileri tarafından belirlenmesi yönünde Afganistan'a komşu 6 ülkenin bildirgesinin önemli maddesinin uygulanması ilk ve önemli bir adım sayılır. Aksi takdirde tek başına çeşitli toplantılar ve açıklamalar yapmak Afganistan'daki Taliban düğümünü çözecek ve Pakistan'ın Afganistan halkının da protestolarıyla karşı karşıya olan Afganistan'a müdahalesini haklı göstermeyecek gibi görünüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye'de korona pandemisiyle ilgili gelişmeleri ele alacağız. İstanbul Maltepe'de 11 Eylül'de aşı karşıtı bir protestoya dönüşmesi beklenen büyük uyanış mitingi tartışılıyor değerli dinleyicilerimiz. Valiliğe izin başvurusunu yapan Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın geçtiğimiz günlerde Sputnik haber ajansına bir açıklamalarda bulundu ve Bill Gates çetesinin soykırım oyununu bozacağız dedi. Şimdi kısa bu girişten yola çıkarak bu konu hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Gazeteci Sayın Nevval Sevindi bizimle birlikte. Nevval Hanım hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. İlk önce Nevval Hanım dilerseniz bu aşı konusunda sizin görüşlerinizi alalım. Tamam. Toplumda galiba bir tür güven yok bu aşılara, özellikle dışarıdan ithal edilen bu aşılar konusunda, yani %100 bir güvenin olmadığını görüyoruz. Şimdi bu güvensizlik nereden kaynaklanıyor acaba? Bunu nasıl siz açıklarsınız?
Evet, şimdi bütün dünyada aşı karşıtlığı diye ciddi bir dalga oluşturuldu. Ve bunun incelemesini yaptılar uzmanlar ve açıkladılar. Dünyada 12 sanal hesaptan, yani bu internet üzerinden Twitter, Facebook gibi sanal hesaplardan 12 hesap her yere dağılım yapıyor. Ve bu 12 hesap aşı karşıtlığı kampanyasının yürütücülüğünü yapıyor. O yüzden de bu hesapları hatta askıya aldıklarını söyledi sosyal medya yöneticileri daha sonra. Araştırma sonucunda bulunan bu. Şimdi 12 hesapla milyonlarca insanın kafasını karıştırıp milyonlarca insanın kafasına hurafeleri sokuşturmanız mümkün oluyor. Oysa şöyle bir düşünün. Yani sosyal medya olmadan önce 1900 başı, 1800'ün sonları ve 1900 başından itibaren şeker aşısı, şeker hastalığına karşı insülinin bulunması, kızamığın, boğmaca aşısının bulunması, çocuk felcinin bulunması, bunlara karşı yine bu aşılar dışarıdan geliyordu. İşte birileri buluyordu ve onu bütün dünya alıp uygulamaya çalışıyordu. Çok büyük sayıdaki ölümler böylece önlenmişti. Ve hiç kimse de ben bu aşıya karşıyım, İçinde ne var bilmiyorum ki demek gibi bir şey aklına gelmemişti. Çünkü aşının içindekini nasıl bileceksiniz? Yani ben aşı karşıtı olan birine öyle dedim. Pardon, sizin evinizin arka odası bir araştırma laboratuvarı mı? Ve siz bir araştırmacı mısınız? Yani kan araştırmalarında mı uzmansınız? Yoksa bulaşıcı hastalıklarda mı? Neye göre bunun içinde ne olduğunu bilmiyorum diyorsunuz. Neyi biliyorsunuz ki neyi bilmediğinizi varsayıyorsunuz. Yani o kadar manipüle edilmiş bir fikir, o kadar kafası çorbaya döndürülmüş ve kendisinin her şeyi internetten öğrenince bilebileceğini düşünen insan sayısı dünyada da artmış durumda ki zaten dünyada da insanlar maalesef bu mecralarla, bu internet ve sanal mecralarla inanılmaz şekilde yönetiliyorlar, yönlendiriliyorlar. Herkes manipüle edebiliyor.
Peki şimdi Türkiye'nin yerli aşısı olsaydı acaba durum farklı olur muydu sizce?
Onda da yine manipüle edenler çıkardı. Fakat evet, biz zaten Türkiye 1930'larda kendi aşı merkezini kurmuş, aşısını ihraç eden ve 2000'lere kadar hıssısa enstitüleri diyerek 2002'den AKP iktidara geldikten sonra 2005'te galiba kapattı. Hıssısa enstitüleri kendi aşımızı üreten ve ihraç eden bir aşı merkezimiz vardı. Biz aşıyı üreten, çok kolaylıkla aşı yapan bir ülkeydik. O nedenle bunu yıllarca, neredeyse 60-70 yıl yapmış bir ülke ve bunun sahibi bir millet olarak, yani sıhhaya dönüp de biz hiçbir zaman borcun içinde ne var kardeşim biz bilmiyoruz demedik. Çünkü kendi aşımızı üretiyorduk, hatta ihraç ediyorduk. Bu manipülasyonlar maalesef işte sanal medya üzerinden daha çok yapılıyor.
Tahran Radyosu.
Şimdi bu verilerle ilgili de bazı şüpheler var gündemde. Kimilerine göre bu vefat sayıları olsun, yeni vaka sayıları falan doğru ve yani istendiği gibi paylaşılmıyor medya üzerinde. Burada bir aksilik vardır. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu verileri siz ne kadar doğru buluyorsunuz?
Sağlık Bakanlığı her şeyi doğru açıklamıyor olabilir. Yani onu kontrol etme şansım yok ama olma ihtimali çok yüksek var. Ama dönüp bakıyorum, yani bu salgın ilk çıktığı andan itibaren ben Avrupa'yı, Batı'yı ve Amerika'yı da gayet yakından izleyen biriyim. Batı'da Almanya'yı Almancasından izliyoruz. Yani son derece iyi biliyoruz Almanya'da neler olduğunu. Bakın, Batı'da Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya itiraf ettiler geçen yılın sonunda. Biz yaşlılar yurdunda ölenleri saymadık. Onlar toplu halde öldüler hatta ve biz onları sayılara katmadık dediler ve çok büyük sayılar olduğunu da itiraf ettiler. Amerika'da önce gizlemeye çalıştığını, sonra işte yoksulları, sokakta yaşayanları, yaşlıların ölümlerini dikkate almadığını, birçok ölümü söylemediğini o da itiraf etti. Yani devletlerin önce bunları gizlemeye çalıştığını, bazı yerleri hiç algılamadan geçtiklerini ya da dikkate almadıklarını, kamuoyundan gizlediklerini biz haberlerden, hem iç haberlerden, yani Avrupa, Almanya gibi Amerika'nın içinde yayınlanan haberlerden ve uluslararası haberlerden izledik. Devletler çok büyük ölümler, ölüm sayıları karşısında gizlemeyi hedefledi önce. Sonra tabii toplum son derece ciddi refleksler verince bunun üzerine işte çeşitli yöntemleri değiştirdiler. Yani yöntemler de çok hızlı değişti. Mesela Almanya şimdi hasta olanların sayısını vermek yerine kriter olarak yasayla değiştiriyor. Yasayla değiştirdi ki sadece yoğun bakımda olanların, hastanede olanların sayısı kriter olarak alınacak. Ne olacak? Çok daha az sayıda olacak. Çünkü Almanya'da biz biliyoruz ki COVID olan, ailece de olsanız, tek de olsanız COVID olanları hastaneye taşımıyor. Diyor ki evde geçireceksin. İlaç falan da vermiyor. Türkiye ilaç veriyor, evde geçireceksin diyor. Sayıya dahil ediyor. Almanya şimdi yasayla bunu kaldırıyor. Evde olanların hiçbirini sayıya almayacağız. Onlar da COVID'li, bulaştırıcı. Ama yoğun bakıma gireni, yoğun bakıma çok az insanı alıyor. Yani gerçekten hani ölmek üzere olan yoğun bakımlık hastayı alıyor. Sayıyı yani düşürmeyi amaçlıyor. Bu neden böyle amaçlıyor? Çünkü sayı yüksek. Şimdi Türkiye'de son aylarda zaten hızla sayı arttı. Ve hem vaka sayısı hem vefat sayısı çok ciddi oranda arttı. Türkiye birinde 5. sıraya, birinde 11. sıraya yükseldi. Yani sayılar azaltılıyorsa bile yine de var olan sayılar çok ciddi yüksek.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Nevval Sevindi ile Türkiye'de korona pandemisiyle ilgili yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaştık. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarınki röportajımızda sizlerle paylaşacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
erip dış yayınlar servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslam nizamının yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde İran'da İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra bilim ve teknoloji alanlarında ilerlemelerden ve özellikle nanoteknoloji gibi yeni teknolojilerden söz ettik. Bugün İran İslam Cumhuriyeti nanoteknolojileri sanayileştirme ve ticari hale getirme hususunda dünya genelinde öncü ülkelerden biridir. Şimdi bugünkü sohbetimizde İslami İran'ın dünyanın en komplike bilim ve teknolojilerden biri olan nükleer bilim ve teknolojide ilerlemesini gözden geçirmek istiyoruz.
İran'da nükleer bilim ve teknoloji dünyanın en komplike bilim ve teknoloji alanlarından biri olarak büyük ilerleme kaydetti. Nükleer enerji, su, rüzgar, doğalgaz, petrol ve taş, kömür gibi mevcut yakıt çeşitlerinden biridir ve özellikle diğer mevcut enerji çeşitlerine kıyası daha güçlü ve sınırsız enerji kaynaklarından sayılır. Önümüzdeki yıllarda enerji ve yakıt krizinin çıkacağı öngörülmesi ve nükleer bilimin tıp, tarım, mühendislik ve diğer birçok alanda kullanılıyor olması nükleer araştırmaların üzerinde yatırım yapma zaruretini kat kat arttırdığı gibi bu çalışmayı haklı göstermektedir.
Bu doğrultuda bölgede ve dünyada yürütülen çabalara bakıldığında birçok ülkenin bu zaruretin bilincine vardığı ve kendilerini bu temiz enerji türü ile donatmak ve yararlanmak için pratik adımlar atmaya başladığı anlaşılır. İran'da da nükleer teknolojinin ilerlemesi için var olan uygun altyapılar, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir meziyet olmakla beraber yetkilileri de bu bilimsel alanın üzerinde odaklanmaya teşvik etmiştir. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti özellikle Batı'nın çıkardığı tüm zorluklara ve dayattığı yaptırımlara ve siyasi baskılara rağmen nükleer alanda teçhizat, tesisler, araç ve gereçler ve yine yazılım bazında ve özellikle yeni nükleer getirilerin alanında önemli ilerleme kaydetti.
İran'da nükleer faaliyetler İslam İnkılabı'nın zafere kavuşmasından önce 1974 yılında İran Atom Enerjisi Kurumu'nun kurulmasıyla başladı. İran'da Atom Enerjisi Ajansı'nın kurulmasıyla birlikte ülkenin ilk nükleer santralinin Buşehr kentinde inşaatı için ilk anlaşmada Almanya ve Fransa ile imzalanmıştı. İran İslam İnkılabı Şubat 1979 tarihinde zafere kavuştuğunda Buşehr nükleer santralinin inşaatı sonuna yaklaşmıştı. Ancak İslam İnkılabı zafere kavuşunca Almanya ve Fransız firmalar İran'dan ayrıldılar. Yine Saddam rejiminin dayattığı savaş sırasında Buşehr nükleer santrali düşman tarafından bombardıman edildi.
İran İslam İnkılabı'ndan sonra İran'ın nükleer programı yaklaşık 20 yıl askıya alınmıştı. Daha sonra ve savaşın sonucu yıkımların yeniden inşa etme çalışması çerçevesinde Tahran barışçıl nükleer programını yeniden gündemine aldı. 9 Şubat 2003'te dönem Cumhurbaşkanı Seyyid Muhammed Hatemi, İranlı uzmanların ülkenin nükleer santrallerinin ihtiyacı olan nükleer yakıtı üretmeyi başardığını duyurdu. Nisan 2006'da ise İranlı uzmanlar uranyumu %3,5 seviyesinde zenginleştirmeyi başardı. Daha sonra 15 Şubat 2015 tarihinde İranlı uzmanlar %20 zenginleştirdikleri uranyumdan yaptıkları nükleer yakıt çubuklarını Tahran'ın nükleer araştırma reaktöründe kullanmaya başladı.
Tahran Radyosu.
Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti nükleer yakıt sirkülasyonuna kavuşarak dünyanın nükleer teknolojide söz hakkına sahip olan ülkelerin arasına katıldı. Ancak bu başarının ardından başta Amerika ve korsan rejim İsrail olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti düşmanları İran'ın barışçıl nükleer programını askeri amaçlı göstererek bu programı bölgenin barış ve güvenliğine yönelik tehdit gibi göstermeye başladılar. İslam nizamının düşmanlarının bu çabaları yüzünden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran milletine en ağır ve en zalimane yaptırımları dayattı.
İran İslam Cumhuriyeti özellikle Batı'nın çıkardığı tüm zorluklara ve dayattığı yaptırımlara ve siyasi baskılara rağmen nükleer alanda önemli ilerleme kaydetti. İran bu bağlamda Amerika ve Batılı devletlerin ağır yaptırımlarına rağmen bilim adamlarının emekleri sayesinde nükleer yakıt sirkülasyonu geliştirdi ve çıkardığı doğal uranyumu zenginleştirmeye başladı. İran ayrıca Arak Ağır Su Reaktörünü ve Buşehr Nükleer Santrali'nin inşaatını tamamlayarak nükleer alanda gücünü sergiledi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi ülkenin göz kamaştıran nükleer ilerlemesi hakkında şöyle diyor. Dünya genelinde onurla söz edilen üstün teknoloji alanında düşmanlar tüm düşmanlıklarına rağmen İran İslam Cumhuriyeti nükleer yakıt sirkülasyonuna sahip olan 10 ülkeden biri olduğunu itiraf etmek zorunda kaldılar. Bu az bir şey değildir. Bu önemli ilerleme İslam nizamının bereketiyle gerçekleşmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti düşmanların barışçı nükleer programını askeri amaçlı gösterme çabalarına rağmen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile yürüttüğü uzun müzakerelerin ardından 2015 yılında geniş kapsamlı bir anlaşmaya vardı. İran nükleer faaliyetlerin barışçıl olduğunu ispat edebilmek için bu anlaşmada bazı geçici kısıtlamaları kabul etti. Karşı taraf ise İran'a dayatılan yaptırımları kaldırmakla yükümlü hale getirildi. Ancak ne var ki taraflardan Amerika bu anlaşmaya bile bağlı kalmadı.
Amerika'nın önceki başkanı Trump, Mayıs 2018'de İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini ilan etti. Trump anlaşmadan çekildikten sonra eski yaptırımların yeni yaptırımlarla birlikte dayattı ve İran milletine karşı psikolojik ve iktisadi savaş başlattı. İran milleti son 3 yılda en ağır yaptırımlara katlandı. Ancak uluslararası toplum bu savaşta İran milletinin haklı olduğunu itiraf etti. Bu yüzden Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konseyin yaptırımlarını yeniden İran'a dayatma girişiminde 3 kez başarısız oldu. Öyle ki konseyde hatta Avrupalı müttefikleri bile Trump'a destek vermedi.
Şimdi ise Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden hem seçim kampanyaları sırasında ve hem de başkan olduktan sonra sürekli İran ile nükleer anlaşmaya geri döneceğini söyledi. Bu çerçevede İran ve 5+1 grubu arasında imzalanan kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşmasını ihya etme müzakereleri Biden Beyaz Saray'a girdikten sonra başladı. Müzakerelerin ana gündemini Amerika'nın anlaşmaya geri dönmesi ve İran'a dayatılan yaptırımların tümünün kaldırılmasıdır. Gerçi yaptırımlar İran ekonomisini olumsuz etkiledi. Ancak İran milleti zalimane yaptırımlara karşı direnişiyle bölgede gücünü ortaya koydu. Nitekim Amerika ve müttefikleri de baskı ve yaptırımla İran konusunda hedeflerine ulaşamayacaklarını anladı.
Değerli dinleyicilerimiz, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı'nın zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrusunda aydın bir gelecek vadeden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 14. bölümünün sonuna geldik.
Bundan önceki bölümlerde de belirtildiği üzere arzu ettiğiniz takdirde bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilirsiniz. Yine arzu ettiğiniz her zaman turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tara Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve bakir bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici yönlere sahiptir. İran'ın kuzeyinde ve güneyinde olan deniz kıyılarından, kuzeyde yemyeşil ormanlarından battaki dağları ve hatta orta kesimlerindeki kuru çöllerine kadar birçok hayret verici doğal güzellikler ve manzaralar insanı büyülüyor. Bugün sizleri İran'ın Kebir Çölü'nde, Hur ve Biyabanek yakınlarında dünyada eşi benzeri bulunmayan potasyum tuz şelalesi ile tanıştıracağız.
İran'ın en ilginç ve benzersiz doğa güzelliklerinden biri, az önce de belirtildiği gibi Kebir Çölü'nde Hur ve Biyabanek yakınında yer alan potasyum tuz şelalesidir. Bu ilginç şelale dünyada ilk tuz şelalesidir. Potasyum tuz şelalesi veya kısacası tuz şelalesi Hur ve Biyabanek ilçesinin 40 kilometre doğusunda bulunuyor. Hur ve Biyabanek ilçesi ise 11 bin kilometre kareden fazla alanı ile İsfahan ilinin en doğusunda ve İsfahan kentinin 405 kilometre uzaklığında İran'ın Kebir Çölü'nün kalbinde ve yine İran'ın bir diğer doğa harikası olan ve daha önce sizlere tanıttığımız Mısır Çölü'ne çok yakın bir yerde bulunuyor.
Dünyada tek örnek olan Tuz Şelalesi yıl boyunca birçok meraklıyı ağırlıyor. Tuz Madeni, Tuz Gölü ve Tuz Şelalesi'nin güzel manzaraları bölgenin özelliklerini en iyi ve güzel şekilde sergiliyor. Bölgede akan Tuz Nehri aslında Tuz Şelalesi'ni oluşturmuştur. Nehirdeki fazla tuz oranı, tuz billurları ve dolayısıyla 25 metre yüksekliğe sahip Tuz Şelalesi'nin oluşmasına neden olmuştur.
Tabii ki bu doğa harikasını zevkli insanların dokunuşları ve çeşitli ışıklandırma teknikleri daha da güzelleştiriyor ve her izleyici büyülerken doğa fotoğrafçılarına çekici görüntüler sergiliyor. Tuz Şelalesi İran'da ilk potasyum üreten ve Batı Asya'da en büyük potasyum rezervlerine sahip olan Potashur Kompleks madeni yakında bulunuyor. Söz konusu komplekste kimyasal gübre üretiminde kullanılan potasyum klorür yılda 50 bin ton üretiliyor. Ayrıca gıda, ilaç ve petrokimya kullanımları için 300 bin tonda sodyum klorür ve 30 bin ton magnezyum hidroksit üretiliyor.
İran'da ilginç doğa harikalarından biri olan Tuz Şelalesi'nin yanında her zaman turistlerin ilgisini çekerek bölgeye gelmelerini sağlayan Potans Tuzu Turist Köyü de bulunuyor. Köyle inşa edilen altı suyu tamamen tuzdan yapılmış ve yapımında başka hiçbir malzeme kullanılmamıştır. İlginç olan ise yapımında hiçbir para da harcanmamıştır. Bu inşaat yöntemi 2009'dan beri Avrupa ve Amerika'da yaygın şekilde kullanılmakta ve o tarihten itibaren de dünyanın birçok yerinde halk tarafından olumlu karşılanmıştır.
Tabii ki bu tarz inşaatlar eski dönemlerde ve tuz mağaralarında doğal şekilde yapılıyormuş. Fakat Potas Tuz Köyü'nü diğerlerinden ayıran ise tuzun çeşidi ve tuz miktarının dünyadaki benzer örneklerden farklı olmasıdır. Zira yüksek oranda magnezyum içeren bölgedeki bu tuzun dünyada benzeri yoktur. Bu açıdan dünyada birinci sırada yer almaktadır.
Bölgede tuz şelalesine ilaveten bu olağanüstü köyün diğer ilgi çekici yerleri arasında tuz gölü, yüzme havuzları, tuz banyoları, buharlaşma havuzları ve gökyüzü gözlem alanına değinmek mümkün. Antik Yunan'da icat edilen tuz tedavi yöntemi de bu köyde uygulanıyor. Bu bölgenin havuzları ve tuz banyoları şifa ve sağlık özelliklerine sahiptir. Bu nedenle tuz köyünde sağlık turizmi giderek yaygınlaşmaktadır.
Hur Tuz Şelalesi'ne özel arabayla gidilir fakat topluca seyahat tavsiye edilir. Gerçi bölgede yalnız olmanın da başka bir tadı vardır fakat yine de yalnız olmamanız daha iyi olacak. Kurduğunuz çadıra veya tuzlu suyitlere yerleştiğinizi yapacağınız yalnız yürüyüşte çevredeki manzaraları zevkle izleyebilir ve yerdeki tuzlara dokunup temiz çöl havasını içinize çekebilirsiniz.
Tuz Şelalesi ve Tuz Köyü'ne ilaveten Kemalabad ve Teşap tarlalarında gezebilirsiniz. Çölde doğa olarak da bilinen Kemalabad çiftliğinde geleneksel yöntemler ve kerpiçlerle yapılan evler, hurma tarlaları ve su kanatları vardır. Çölde sanat olarak adlandırılan Teşap çiftliği de sarnıçlar, havuz, meyve bahçeleri ve hurma tarlalarına sahiptir. Bölgede bulunduğunuz sürede bu güzel manzaralar sizler için unutulmaz anlar yaratacaktır.
Değerli dinleyiciler, bugün İran'ın doğa harikalarından bir diğeri Potasyum Tuz Şelalesi'ni sizlere tanıttık. Gelecek sohbetimize kadar hepinize Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebileceğinizi, ayrıca yayınlarımızı da parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın Afganistan'da radikalizm ve terörizmle mücadeledeki yenilgisi.
Amerika'nın Afganistan'da radikalizm ve terörizm ile mücadeledeki yenilgisi isimli özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Amerika'nın Afganistan'da radikalizm ve terörizm ile mücadeledeki yenilgisinin nedenlerini ele alacağız.
Amerika, teröristlere özellikle El-Kaide'yi ortadan kaldırma bahanesiyle 2001 yılında Afganistan'ı işgal etti ve bu işgalini 20 yıl boyunca sürdürdü. Aslında Amerika, ikiz kulelere yönelik nedenleri ve sebepleri belirsizliğini koruyan 11 Eylül saldırıları Washington'a Afganistan'ı terörle mücadele jestiyle işgal etmesi için iyi bir fırsat sağladı.
20 yılın işgalinin ardından dünyada Amerika açısından terörist, radikal ve militan güç sayılan grupların ve El-Kaide destek sağlayan grupların Amerika'nın Afganistan'dan hor ve aşağılanmış bir şekilde çekilmesine ve kaçmasına neden olduğuna tanıklık etti.
Amerikan Üniversitesi öğretim görevlisi ve aynı zamanda Amerikan Dış İlişkiler Konseyi Düşünce Kuruluşu'nda uzun bir geçmişe sahip kıdemli analist Max Abrams'a göre Amerika Afganistan'da El-Kaide'yi ortadan kaldırmak ve bu grubun lideri Bin Laden'in Taliban tarafından teslim edilmesi için bir kampanya başlattı. 20 yıl sonra ise Taliban'a yalvararak Amerikan güçlerine terörist grup IŞİD'e karşı savunmasını istedi.
Birçok Amerikalı siyasi yetkili ve askeri komutan El-Kaide'nin hala aktif olduğunu ve Afganistan'daki konumunu güçlendirdiğini kabul ediyor. Bu koşullar altında Afganistan halkı ve dünya kamuoyu için temel soru, Afganistan'daki Amerika ve NATO askeri varlığının devam etmesine rağmen neden hala terör örgütlerinin aktif olmasıdır?
Bu önemli soruya yanıt olarak siyasi gözlemciler Amerika'nın son 20 yılda Afganistan'daki teröristlerle uğraşmaktan ziyade onları destekleyerek ve yeniden organize ederek bölgesel politika bulmacasında kullanmaya çalıştığına inanıyor. Gerçek şu ki Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika'nın çeşitli bölgelerdeki siyaseti varlığını ve etkisini güçlendirmenin yanı sıra muhalifleriyle yüzleşmek için stratejik politika olarak terörist grupları vekalet savaşlarında kullanması olmuştur. Bu bağlamda teröristler bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak Amerika'nın belirlediği görevlere hizmet vermektedirler.
Fransız yazar analist Nicolas Bauers, Amerika'nın Afganistan'daki yanlış politikalarıyla terörü ülkeye geri döndürmekle kalmayıp onu Avrupa dahil herkes için yıkıcı sonuçları olacak uluslararası bir terör merkezine dönüştürdüğüne inanıyor.
Bu yüzden Amerika, dünya kamuoyu karşısında demagojik jestler yapsa da Amerika eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un da itiraf ettiği gibi zaten Amerika dönem başkanı Barack Obama döneminde terörist gruplar oluşturulmuş ve Pakistan'ın vefat etmiş başbakanı Benazir Bhutto ile işbirliğiyle de Taliban kurulmuştur. Bu itiraflardan da yola çıkarak Bhutto grupların Washington'un yetiştirdiği gruplar olduğu da söylenebilir.
Bu nedenle dünyadaki terör gruplarının ilk işlevi çeşitli bölgelerde Amerikan planlarının ve komplolarının uygulanmasına yardımcı olmaktır. Şimdi de Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinden sonra bu grupların gelecekteki misyonu Avrasya ülkelerinin sınırlarının güvenliğini tehlikeye atmak olacaktır. Bu bağlamda İran ve Çin de belli başlı hedefler arasındadır.
100'den fazla kişinin ölümüne ve 200'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan Kabir Havalimanı'na yapılan terör saldırısının ardından Amerika, Nangarhar'daki terörist unsurları hedef aldığını duyurdu. Bu nedenle Amerikalıların teröristleri nasıl hemen tespit edip hedef aldığına dair önemli sorular ortaya çıkmaktadır. Amerika ve NATO, teröristlerin Afganistan'daki ve başka yerlerdeki konumlarını tamamen bilmesi ve keyfi davranan teröristleri ve Amerikan çıkarlarına karşı hareket eden bireylere hedef alması çok şeyi anlatmaktadır. Aslında bu keyfi davranan bireyler sırf Beyaz Saray'ın emri dahilinde hareket ettikleri müddetçe güvendeler.
Amerika Barış ve Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırmacı ve uzman olan S. Killian, Amerika'nın Afganistan'daki savaş çığırtkanlığı politikalarının yalnızca sivilleri hedef aldığını, Afgan halkını giderek daha fazla krize soktuğunu ve teröristlerin zarar görmeyeceğini düşünüyor.
Amerika, hedef ve çıkarları doğrultusunda hareket etmediği sırada Taliban ve terörist gruplarla karşı karşıya gelir. Bu yüzden Amerika'nın El-Kaide'yi yok etme bahanesiyle Afganistan'ı işgal etmesine rağmen şimdi de El-Kaide'nin tekrar Afganistan'da aktifleştiği söylentilere duyulmaktadır. Bu koşullar altında siyasi çevreler Amerika'nın Afganistan'ı terk edip Afganistan'ı terörist yuvasına çevirmek için milyonlarca dolar silah bıraktığını, güvensizlik ve şiddetin Çin'in Sincan bölgesine ve Rusya'nın Çeçenistan bölgesine yayılma görevini El-Kaide'ye bıraktığını düşünüyorlar.
Hopkins Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Veli Reza Nasr'a göre Barack Obama'nın son başkanlık döneminden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iç terör sorunu azaldı ve Amerika Taliban'dan Amerikan güvenliğinin Afganistan tarafından tehlikeye düşmemesi hususunda söz aldı. İşte Amerika'nın Afganistan'dan çıkması için bunlar yeterli oldu ve Washington da artık diğer ülkelerin güvenliğini düşünmek istemedi.
Suudi Vahabiliği tarafından desteklenen ve yönetilen on binlerce okulla aşırılıkçı unsurların üretim ve yayılma merkezi olan Pakistan dini okulları aşırılık yanlısı ve terörist milisler için en önemli finansman kaynağı olmaya ve aşırılığı güçlendirmeye ve teşvik etmeye devam ediyor.
Bu bağlamda Katar'ın Doha kentinde Amerika ve Taliban'ın varlığı, anlaşma ve kimilerine göre Pakistan'ın Taliban'ı büyük ölçüde desteklemesinden dolayı İslamabad ve Washington arasındaki bu anlaşma büyük önem taşıyor. Çünkü Amerika öyle bir ülkeyle anlaşmaya vardı ki Amerika eski başkanı Donald Trump defalarca o ülkeyi teröristlerin yuvası olarak adlandırmış ve Pakistan'ı bu hususta uyarmıştı.
Tüm bunlara rağmen Amerika'nın Afganistan'dan aşağılanmış bir şekilde çekilmesi Beyaz Saray için bir kara leke olarak görülse de dünyaya karşı yükümlülüklerine karşı sorumsuzluğunu kanıtladı. Ancak uluslararası toplum ve bölgesel çevreler Afganistan'daki gelecekteki gelişmelerden endişe duymalıdır. Muhakkak bu ülkedeki terör grupları Amerika tarafından görevlendirilmiştir. Bu bağlamdaki en önemli görevin de terörizmin ve şiddetin bölgeye yayılması ve Amerikan rakibi ve düşman ülkelerinin hedef alınmasıdır.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Afganistan'da radikalizm ve terörizm ile mücadeledeki yenilgisi isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda parstoday.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilgi tabanlı ekonomi.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli dizi sohbetimizin 6. bölümüyle beraberiz.
Sohbetimizde İran'ın ekonomisini bilgi tabanlı olarak geliştirme çabalarını ve bu bağlamdaki faaliyetleri ve değişiklikleri ele alacağız.
Halihazırda kaynaklar endüstriyel ekonominin altyapısı sayılmıyor. Düşünsel yatırımlar bu kaynakların yerine geçmiştir. Bu yüzden bilgi ve bilime dayalı faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlar bilgi tabanlı merkezler olarak bir ülkenin ekonomik gelişiminde hayati faktörler sayılırlar. Sohbetimizin devamında İranlı bilgi tabanlı şirketlerde bilinen faaliyetleriyle tanışacağız sizlere.
Mana Polymer şirketi faaliyetlerini 2007 yılında uygulama çalışmalarına odaklanarak başladı. Bu alanda birkaç endüstriyel ve özel projeyi başarıyla tamamladı ve sonuca ulaştırdı. Bu şirketin faaliyetlerinin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra boya ve kompozit gibi polimer ürünler ve malzemeler üretimi alanındaki teknik bilgilerinden dolayı üretim birimini devreye soktu ve üretime başladı.
Üretim alanında bu şirket ilk başlarda uygulayıcı grubun ihtiyaçlarını karşılıyordu. Ancak kısa bir süre sonra bu üretim birimi piyasadan payını almayı başardı ve kimi uygulayıcı gruplara da üretimlerini göndermeye başladı. Üretim biriminin faaliyetlerinden 2 yıldan az bir süre geçti bir sırada bu şirketin ticari birimi üretim biriminin günden güne artan ihtiyaçlarından dolayı kuruldu ve tanınmış ham madde üreticileri bularak ham madde ithalatına başladı. Böylece tüketim fazlasını da ülke içi piyasaya sunmaya başladı. İşte tüm bu aşamalarda MANA Mühendislik Danışmanlık Grubu sınırlı bir grup halinde olsa da diğer şirketlerin yeni endüstriyel alanlarda da aktif olan şirketlerin farklı birimlerine de teknik ve mühendislik hizmetleri vermeye başladı.
Hali hazırda Mana Polymer şirketi boya endüstrisi ham madde temini, örtü görevi yapan maddeler, özel boyalar, aşılanma ve koronaya karşı korunma ve onarma gibi alanlarda önemli bir paya sahiptir. Boya üretimi şirketleri, mühendislik danışmanlık şirketleri, taşeron şirketler, ticari şirketler ile yapılan yıllarca süren işbirlikleri sayesinde bu şirketin yöneticilerini böyle uzmanlaşmış bir şirketi kurmaya yöneltti.
Mana Polymer şirketinin yöneticileri boya ve örtme sanayisi, kompozit, lastik ve kauçuk sanayisindeki uzun deneyimleri sayesinde küresel bilgilere dayanarak ve İran'daki imkanlardan yararlanarak aşınma ve korunma alanında sorunların çözülmesi için ciddi adımların atılması gerektiğini düşünüyorlar.
Buna ilaveten Mana Polymer, bileşim teknoloji alanındaki imkanlardan yararlanılarak ve de bileşim teknolojinin erozyon ve korozyondan korunma sanayisiyle birleştirmesiyle bu alanda yeni adımların atılmasına inanıyor. Buna göre bu yönteme başvurularak randıman artırması, bilgiler tazelenmeli ve modernize ve güncel teknolojilerden yararlanılmalıdır. Böylece masraflar da en iyi şekilde yönetilmelidir.
Mana Polymer şirketi özel hizmetler, teknik ve mühendislik hizmetleri, üretim birimi, ticaret birimi, taşeronculuk hizmetleri birimi ve uygulama hizmetleri birimi halinde faaliyet göstermekte ve bu alanda karşılıklı temaslar kurarak en iyi hizmetleri vermeye çalışıyor. Bu şirket 2017 yılında bilgi temelli üretim şirketi olarak bu alanda faaliyet izni almıştır.
Tahran Radyosu.
Az önce de belirtildiği gibi Mana Polymer şirketi başlıca 4 grup halinde faaliyet göstermektedir. Sohbetimizin devamında bu grupların faaliyetleri üzerinde duracağız.
Bu şirketin mühendislik danışmanlığı grubunda teknik ve mühendislik faaliyetleri yapılmakta ve mühendislik hizmetleri verilmektedir. Bu faaliyetler büyük bir mühendislik gücünü gerektirdiği için bu grup diğer şirketler ve laboratuvarlar ile de iletişim kurarak çeşitli alanlarda kaliteli hizmetler sunmaya çalışıyor. Bu bağlamda boya, kompozit, parçalar ve endüstriyel reçine üretimi alanında da formülasyon sunmaya çalışılıyor.
Laboratuvar hizmetleri vermek ve laboratuvar testleri yapmak, eğitim seminerleri düzenlemek, çelik ve beton yapıların onarım ve bakım yönergelerini hazırlamak bu grubun diğer faaliyetleridir. Ayrıca ilgili sektörde ihale dokümanlarının ve ihtisas sözleşmelerinin hazırlanması, teknik kontrol ve muayene hizmetlerinin verilmesi, dünyadaki en son teknolojilerin tespit edilerek yerli sanayilere sunulması ve bu yöndeki faaliyetleri güçlendirme ile ilgili tasarım ve hesaplamaları yapılması da Monopolimer Mühendislik Grubu'nun diğer faaliyetler arasında yer almaktadır.
Sohbetimizin başında da belirtildiği üzere Monopolimer şirketinin üretim faaliyetleri ilk başta uygulayıcı grubunun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak başlamış ve üretim alanında başarılı bir varlık gösterdikten sonra gelişmiştir. Bu şirketin üretim grubunun ürünleri iki ana bölüme ayrılmaktadır. Kompozit parça üretimi ve endüstriyel boya üretimi bu bölümlerden her biri çeşitli üretimlere bulunmaktadır. Kompozit parça üretiminde kompozit tanklar, kompozit odalar, grating ızgaralar ve kompozit paneller gibi ürünler görülmektedir.
Monopolimer şirketinin üretim biriminin ana ürünü boyalar ve kaplama ve koruma maddeleridir. Bu kaplamalar çeşitli endüstrilerde kullanılan geniş yelpazeli bir çeşitliliğe sahiptir. Bu kaplamaların sınıflandırılması kullanıldığı endüstrilere veya üretilen boyaların esasına göre yapılabilir. Mavi bazlı boyalar, solvent bazlı ve solvent bazlı olmayan boyalar, koruyucu bazlı boyalar ve toz boyalar bu kategorilerde yer almaktadır.
Ancak üretim grubundan kısa bir süre sonra kurulan Monopolimer Ticaret Grubu, üretim grubunun ihtiyaç duyduğu ham maddeleri tedarik etmek için faaliyetlerine başlamıştır. Grup başlangıçta boya ham maddesi üreten ve Avrupalı firmalardan epoksi reçine gibi mallar ithal eden firmaları belirlemeye odaklandı. Kısa bir süre sonra üretim grubunun ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ithal edilen malzemelerin fazlasının bir kısmını iç piyasaya sundu. Böylece bu şirket diğer şirketler içinde ham madde tedarikinde küçük bir pay aldı. Zaman içinde grubun çalışma alanları gelişmiş ve reçineler, pigmentler, katkı maddeleri gibi birçok ürün grubun ürün listesine dahil edilmiştir.
Halihazırda bu grup yurt dışındaki birçok şirketin işbirliğiyle uzmanlaşmış malları ithal edebilmektedir. Ayrıca grubun faaliyetlerinin gelişmesi ve Orta Asya ülkeleri pazarının da ihtiyaçlarının belirlenmesiyle şu anda ticaret grubu ile işbirliği içinde Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve benzeri ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkelere Mana Üretim Grubu ürünlerinin küçük bir ihracatı gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda epoksi zemin kaplaması, trafik boyası ve trafik yapıştırıcısı dahil ürünler ihraç edilmeye başlanmıştır. Şu anda grup endüstriyel reçiniler, pigmentler, katkı maddeleri ve kimyasallara dayanıklı maltlar, aside dayanıklı seramik ve fayans üzerine odaklanmaktadır. Bu grubun en önemli özelliği yabancı şirketlerle olan ilişkisi ve riyal ve döviz cinsinden ürün satabilme kabiliyetine sahip olmasıdır.
Sohbetimizin devamında Monopolimer şirketinin uygulayıcı kolunun faaliyetleri hakkında kısaca bilgi sahibi olacağız.
Bye. Monopolimer şirketi endüstriyel kaplamaların uygulanmasıyla faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda şirket başlangıçta endüstriyel boya uygulamalarını gerçekleştirmiş ve kısa sürede 100'den fazla projeyi hayata geçirmeyi başarmış ve bu sektörün ihtiyaçlarından yola çıkarak diğer üretim ve ticaret sektörlerine yönelmiş ve faaliyete geçmiştir. Bu grupta endüstriyel zemin kaplama uygulaması, takviyeli polimer uygulaması, anti asit seramik ve fayans uygulaması, yalıtım uygulaması, tesisat uygulaması başta olmak üzere çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu grup, araba boya hatları, yanmaz kaplamalar, beton, sert beton ve renkli beton için özel kaplamaların uygulanmasında kaliteli faaliyetlerde bulunmuştur.
Beton açıkları ve genişleme açıklarının durdurulması ve bina cephe boyalarının da çatı yalıtımının yapılması, havuzların, akvaryumların, asansör boşluklarının sızdırmazlığının sağlanması ve korozyondan korunması ve beton onarımı ile ilgili diğer işlemlerin yapılması da bu faaliyetlerden bazılarıdır. Bu bağlamda bu şirket İran Hodro, Modiran Hodro, Kerman Motor, Sayfa Tehran, Reca Yolcu Trenleri firması, Biston Petrokimya Şirketi, Pega Şirketi ve Pakistan Şirketi ile de ortak çalışmaktadır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsuday.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.